Ayrım 13.
Bu mecmua büyük bir alaka ile karşılandı ve İslam aleminin her tarafına gitmeye başladı. Bunun bir delili de mecmuanın idarehanesidir. Burayı İslam aleminden gelen çok çeşitli hatıralar süslüyordu. Mecmuanın başında "Birlik hayattır, ayrılık ölümdür" ayeti ve cümlesi yazılı idi. Yazıların hemen hepsini Hilmi Bey yazardı ve çeşitli müstear, takma adlar kullanırdı. Tasavvufi olanlarında Şeyh Mihriddin Arusi, mizahi olanlarında Coşkun Kalender, Kalender Geda ve milli, hamasi olanlarında da bazen Özdemir adlarını kullanırdı. 80 sayı kadar çıkan Hikmet Mecmuası'nın bazı sayıları ikinci defa basılmıştır. Hilmi Bey'in Batı felsefesi ve tasavvuftaki vukufu çok derindir. Ahmet Hilmi aynı zamanda ileriyi gören bir siyasi idi. İttihat ve Terakki'nin icraatını beğenmiyordu ve memlekete getireceği felaketleri sezmişti. 1911'de bir de günlük Hikmet gazetesi çıkarmaya başlayan Şehbenderzade, buradaki makaleleriyle İttihat ve Terakki'nin hatalı ve yanlış hareketlerini şiddetle tenkide başladı. 1,5 ay kadar çıkan bu gazete 5 defa kapatıldı ve her seferinde başka adlarla yayına devam etti. Nihayet gazete ile beraber matbaası da kapatılarak Bursa'ya sürgün edildi. Sürgünden dönüşte 1 Ağustos 1912'de Hikmet'i yeniden çıkarmaya başladı. Bu gazetedeki yazılarıyla Balkan ve Birinci Dünya Harplerinin patlayacağını haber vermişti. Yazılarında İttihatçılar kadar İtilafçıları da tenkit ediyordu. Bu yüzden okuyucusunu kaybetmeye başladı. Çünkü millet arasına tefrika, ayrılık o derece girmişti ki halk ya ittihatçı veya itilafçı idi. Aklı selim sahibi Ender olduğu gibi onların tenkitlerine de tahammül eden yoktu. Bu yüzden Hikmet gazetesi battı. Ahmet Hilmi Bey yorulmak bilmeyen bir gayret sahibi olduğu için 1912'de Coşkun Kalender adında haftalık bir mizah gazetesi çıkardı. Ahmet Hilmi Bey'in kendine has güzel bir üslubu vardı. Kalemindeki tatlılık derecesinde dilinde ve hitabında da bir tesir ve cazibeye sahipti. Darülfünun'da üniversitede felsefe müderrisliği yaptığı zaman ara sıra konferanslar da veriyordu. Şehbenderzade orta boylu, şişman, itikadı sağlam bir kimse idi. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi. Hiç evlenmemişti. 1914 Ekim'inde ani olarak vefat etti. Bakırdan zehirlenerek öldü deniyorsa da Masonlar tarafından zehirlendiği rivayeti üzerinde daha çok duruluyor. Çünkü Siyonizm ve Masonluk meselesini ilk ele alanlardan birisidir. Bu mevzuda gazetesinde çeşitli makaleler yazdığı gibi bazı eserler de tercüme edip bastırmıştı. Eserleri 1. Tarihi İslam. 2 cilt olup Şehbenderzade'nin en büyük ve en mühim eseridir. Sadece bir tarih kitabı olmayıp çeşitli dini ve felsefi meselelere dini ve felsefi yönden ışık tutmuştur. 2. Allah'ı inkar mümkün müdür? Yahut huzuru'u fende mesaliki küfür. Tarihi İslam'a zeyl. İlave olarak yazılan bu kitap tamamlanmamıştır. Yalnız 300 halinde neşredilmiştir. 3. Huzuru akıl ve fende maddiyun mesleki dalaleti. Celal Nuri'nin Tarihi İstikbal adlı eserinin 1. cildine reddiye olarak yazılmıştır. 4. Amak-ı Hayal. 5. Sünnisiler ve 13. asrın en büyük mütefekkiri İslamisi Seyyid Mehmet Sünnisi. 6. Akvam-ı Cihan. 7. Bir Fedakarın Ölümü. 8. Beşeriyetin Fahrı Edebisi Nebimizi Bilelim. 9. İlmi Ahvali Ruh. 10. Yeni Mantık. 11. İlmi Tevhid. 12. Rehber Siyaset. 13. Müslümanlar Dinleyiniz. 14. Şeyh Bedrettin. 15. Farmasonlar. 16. Bektaşiler. 2. Şehbenderzade Ahmet Hilmi'nin mücadeleye girişi. Şehbenderzade Ahmet Hilmi, Celal Nuri'nin Tarihi İstikbal'deki iddialarına Maddiyun Mesleki Dalaleti isimli eseriyle cevap verdi. Ahmet Hilmi fikir hürriyetine yeni kavuşulduğu bir sırada düşünen insanları öteden beri işgal eden Tarihi İstikbal'deki mühim fikirleri münakaşa etmenin faydalı olacağını söyleyerek münakaşaya karıştı. Bu fikirleri niçin münakaşa etmek istediğini ise şöyle izah ediyor. Celal Nuri Bey'in eseri hür bir vicdanın ürünüdür. Fikir hürriyetine hizmet eden camiaya her düşünür minnettar kalır. Lakin Celal Nuri Bey'in eseri salim bir felsefenin mahsulü müdür? Acaba kaynağı ve dayanağı olan üstadları gibi kat'i ve çocukça bir dogmatizma ile eserde verilen hükümler hakikaten artık münakaşa konusu olmaktan kurtulmuş ve medeniyet alemindeki alim ve düşünürlerin ekserisi tarafından kat'i hüküm ile kabul edilmiş şeyler midir? İşte biz burasını münakaşa etmek arzusundayız. Ahmet Hilmi, Maddiyum Mesleki Dalaleti, sayfa 5, İstanbul 1332. Kendisinin de Avrupalı düşünürlere başvurduğunu söyleyen Ahmet Hilmi, münakaşaya daha önce neşrettiği Allah'ı inkar mümkün müdür? Ahmet Hilmi, tarihi İslam'ına zeyl olarak yazdığı Allah'ı inkar mümkün müdür? Adlı bu kitabının 300'ünü çıkarabilmiş, kalanını yayınlayamadan vefat etmiştir. Adlı eseriyle karışmış oluyordu. Baha Tevfik'in maddeci neşriyatı üzerine yazdığı bu eserde küfrün, ateizm, mümkün olup olmadığını araştırıyor ve çeşitli küfür mesleklerinin felsefi birer tenkidini yapıyordu. Ahmet Hilmi bu arada materyalizmi ve bilhassa monist materyalizmin temsilcileri olan Haeckel ve Le Dantec'in fikirlerini de tenkit ediyordu. Bu sebeple Ahmet Hilmi'nin tenkitleri Büchner ve Haeckel'i de içine aldığı için dolayısıyla Baha Tevfik'i de tenkit etmiş oluyordu. Böylece Baha Tevfik'in karşısındaki Rıza Tevfik'in yerine Ahmet Hilmi geçiyordu. Ahmet Hilmi'nin Allah'ı inkar mümkün müdür adlı eserinin yazılışı sebebini, ortaçağ kelamcılığından felsefeye geçişin lüzumunu belirttiği için eserinden nakletmek istiyoruz. Şeyh Benderzade istibdatta baskı altında olup, hürriyeti alınan halka rehberlik yapacak sınıfın, hürriyete kavuşulduğu zamanki halini, fiil ve hareketlerinde serbest bırakılan, fakat iyiyi fenadan ayıramayan çocuklara benzetiyor. Ve ilk zamanlarda sahte fazılların, faziletlilerin, yarım alimlerin, sati düşünürlerin her tarafı kaplayacağını, bunların gelişi güzel yapacakları neşriyatın bilhassa gençlik üzerinde çok fena tesirler bırakacağını, böyle neşriyatın insanı yalnız saadetinden değil, hayatından bile edebileceğini söyleyerek bu tehlikeye karşı vazife ile mükellef iki sınıf görüyor. 1. Muallimler, mütefekkirler, mütefenninler, öğretmenler, düşünürler, ilimciler. 2. Dine hizmet edenler, ulema ve meşayih. Ahmet Hilmi bu iki sınıfın bilhassa ulema, din alimleri sınıfının vazifelerini hakkıyla yapmadıklarını, maneviyatımızın telkin ve telakki itibariyle yenilenmesi icap ettiğini, Allah'a inanmayan bir materyalistin veya tereddütlü bir gencin, ortaçağ mantık ve kültürüyle, ayet ve hadisle ikna edilemeyeceğini söylüyor ve devam ediyor. İnkarcıya ve tereddütlü kimselere bu silahla mukabele edilmez, demek zaruren sohbete mantıki ve felsefi bir şekil verilmek üzere, kelam ilmine ve kelamcılara müracaat edilecek, ve o zamana göre hazırlanmış delilleri ileri sürülecektir. Fakat o zamanın icabına göre hazırlanan bu delillerin şekil ve ifade itibariyle karşıdakini ikna edeceğini zannetmek, bugünkü medeniyeti ve hayret verici tekamülleri ya inkar veya anlamamak olur. Bu hal ve seviyede kalan din hizmetçileri hiçbir vakitte rehberlik vazifesini ifa edemez. Onların nüfuz ve mevcudiyet daireleri gittikçe daralır, nihayet yalnız düşünmeyenleri, cahilleri ihtiva eden bir daireciye sıkışıp kalır. Meydan ise hakiki ilme açık ve müsbet bir felsefeye değil, yarım ilimcilere, filozofumsu adamlara terk edilmiş olur. Böyle rehberlerin bir milleti sevk edeceği istikamet, maddi ve manevi çöküntü yoludur. Türkçesi bu, İslamiyet ve selametin, dolayısıyla bu milletin çöküşü olur. İşte bu sebepten dolayı şu eseri meydana getirdim. Ahmet Hilmi bu kitabı üç maksadı ihtiva edecek şekilde düzenlemiştir. Bu üç maksat da şunlardır. 1. Vacibül vücudu, Allah'ın varlığını ispat etmek. 2. Bir metafizik kitabı vazifesini görmek. 3. Materyalistlerin ve kafirlerin delillerini fen ve felsefe yönünden açıkça tenkit etmek ve haksız yere çıkarılan neticelerin kıymetini, sırf ilim ve hakikat namına ve en büyük alimlerin fikirleri gereğince meydana koymak. Şimdi Ahmet Hilmi'nin cevap ve delillerine geçelim. 3. Madde ve kuvvete ait cevap ve delilleri. Ahmet Hilmi, ilimlerin hayret verici ilerlemelerinin ve birçok gayretli zekaların materyalist fikir ve delillere büyük bir yenilik getirmediğini, Latin şairi Lükres'in düşünce ve delillerine fazla bir şey ilave edilemediğini söyleyerek, Celal Nuri'nin iddialarının tenkidine ve reddine geçiyor. Büchner, maddenin her yerde hazır ve nazır olduğunu söylüyor. Bundan daha gülünç ve metafiziğe dayanan bir fikir olamaz. Acaba Büchner bütün alemleri hangi nitelikleri, havası ile gözleyip zapt edebiliyor? Henüz hakikatını kimsenin anlayamadığı maddeyi, gözlenen ve mümkün olan sahada görmekle, bütün tabiata böyle bir genellemeyi hangi hak ve metotla yapıyor? Bir zerreden bir sonsuza hükmediş, en bariz bir metafizik ameliyesidir. Neden metafiziği hem inkar ediyor, hem de her adımda akla ve tecrübeye zıt metafizik ameliyesi yapıyor? A. Hilmi, M. Dalaleti, sayfa 50. Vaktiyle madde fikrinden soyutlanmak istenen vasıfların, şimdi bu kavramdan ayrılmasının imkansızlığını iddia etmek, bugünkü fenne göre manasızdır. Bugünkü insan bilgisine göre, tahlil neticesinde icrası imkansız üç fikir kalır. Mekan, zaman, kudret. Şu halde madde icrası imkansız olan esas fikirlerden değildir. Madde mefhumundan ayrı düşünülen kavramlar da var. İş bu kadarla kalmıyor. Öğretilerin en genci olan enerjetizme göre, hadiseleri ve kainatı izah için madde mefhumuna hiçbir ihtiyaç yoktur. Büyük düşünür Oswald diyor ki, madde fikri ve lafzı enerji mefhumunun bilinmediği zamanda icat edilmiştir. Maddeyi tarif etmek ve anlatmak için ortaya konulan bütün vasıflar hep enerjinin şekil ve vasıflarıdır. Bu vasıflar enerjiye iade olununca ortada madde diye bir şey kalmaz. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 52. Büchner, maddenin bu niteliklerinden mahrumiyet sabit olursa, materyalizmin müdafaasının imkansız olacağını itiraf ediyor. Bu husus aklın ve enerjetizmin tecrübeye dayanan düsturlarıyla sabit olmuştur. Öyleyse materyalizmin müdafaasının imkansızlığı da sabitlik kazanıyor. Bu ne büyük intak-ı hak, hakkın teslimi. Maddenin özelliklerinden ve ezeli olduğundan bahsedilirken entropi nazariyesi unutuluyor. Clausius tarafından ispat edilen ve meşhur üstad Helmholtz tarafından kabul edilen bu nazariye, materyalistlerin zanlarını yıkmaya ve vacibül vücudun varlığını ispata kafidir. Tecrübe dışına asla çıkmamış olan Clausius anlatıyor ki, bu kainat aklen ve fennen baki ve daim, hayat daimi dönmekle kaim olmadıktan ve bunu ispat edecek bir ipucu bulunmadıktan başka daimi ölüm denebilecek, sınırlanmış bir hale doğru gidiyor. Bizim için pek uzak zamanlardan sonra bu sınırlı hale ulaşılacağı ilim gözüyle şimdiden görülebiliyor. Şu halde bu kainattaki kuvvetlerin toplamı olarak hareket, umumi hayatı devam ettiremeyecek bir hareketsizliğe, bir hiçliğe vasıl olabilecek demek oluyor. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 92. Şimdi ilim aleminin iftihar ettiği bir alimin tecrübe, akıl ve mantığa uygun şu beyanatını, fen, akıl ve mantıktan meydana gelen terazinin bir gözüne koyunuz. Diğer gözüne de materyalistlerin hareket ebedi ve ezelidir, madde ve kuvvet ezeli ve ebedidir, hayat daimi ve bakidir gibi yavelerini koyunuz. Sonra da fen namına bir hüküm veriniz. Fennin görüş noktasından Büchner ve taraftarlarının dogmatik bir metafiziğe dayanan zanlarına çoban imanı denilmez de ne denir? Son senelerde yapılan çok mühim keşiflerden biri de maddenin mevcut olmadığıdır. Maddenin esas sıfatı kütlesi süre durumudur. Kütle ve süre durumun aslında maddeye ait olmadığı ve kütlenin değişme kabul ettiği ispat edilirse denebilir ki, madde mevcut değildir. A. Hilmi, adı geçen eser, sayfa 83 ve diğerleri, Henry Poincar'dan naklen. Şimdiye kadar görülen süratler pek zayıftı. Bunlarla yapılan tecrübeler kütlenin değişmezliğini göstermiş ve hiç kimse daha büyük süratlerle bu kütlenin değişip değişmeyeceğini düşünmemiştir. En süratli gezegen olan Merih'i geçen radyum ve katot ışınları olmuştur. Bu ışınlar atomların bombardıman yapmasından ileri gelmektedir. Bu bombardımanda atılan mermiler negatif elektrikle yüklü elektronlardır. Yapılan hesaplar elektronların hızının fazla ve kütlelerine nispetle çarpmalarının büyük olduğunu göstermektedir. Bu elektronlar mekanik ve elektromanyetik olmak üzere iki çeşit süre duruma sahiptirler. Bu iki çeşit durumun vasıflarını tayin için yapılan çalışmalardan çıkan netice şudur. Bu elektronların hakiki kütlesi hiçtir. Onlardaki kütle esirin malıdır. Yalnız bütün madde bu negatif elektronlardan ibaret değildir. Pozitif ve nötr olanları da vardır. Bunlar da kütleden mahrumdur. Lorentz'in arzın devri hızı dolayısıyla ileri sürdüğü faraziye gereğince hakiki madde yoktur. Madde demek esirdeki delikler demektir. Tabiatçılardan Langevin'e göre madde özelliklerini kaybetmiş eserdir. Gustave Le Bon ise Maddenin Tekamülü ve Kuvvetlerin Tekamülü adlı eserlerinde maddenin fiilen imhasının mümkün olduğunu ispata yarayan en son ve mühim tecrübelerini özetlemiştir. Ona göre kainattaki kuvvetlerin ekserisi atomlardaki kuvvetin maddenin maddelikten çıkması münasebetiyle serbest kalmasından meydana geliyor. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 103. Madde ve kuvvetin ezeliyeti özüyle mevcudiyeti yaratılmamış olduğu iddiası madde ve kuvvetin muhafazası kanunlarından çıkarılıyor. Burası çok su götürür. Evvela bir şeyin imhasının kabil olmaması, onun yaratılmamış olmasını ve zatiyle mevcudiyet kazanmasını icap ettirmez. Meğer bunlar vacibül vücudun eserleri sayılsın. Bu durumda mesele madde ve kuvvet üzerinde kalmayarak onların kaynağına intikal eder. Bugünkü tecrübeler sınırlı bir sahaya ait olarak kalmaktadır. Lakin bilim adamları tecrübe dışına çıkmadıkça ebediyet, ezeliyet ve sonsuz alemlere ait hükümler çıkarmaya müsaade etmiyor. Şu halde böyle tecrübe dışı fikirlerin kıymeti metafizik fikirler cinsinden olduğu için akıl kaideleri, mantıki esaslar ve ortak hislerle tartılmak icap eder. Böyle bir tartıda materyalist fikirler daha kıymetsiz görünür. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 74. Allah'ı tecrübe ile ispat mümkün olsa bile onun inkarı daha imkansızdır. Kaldı ki insan aklı düsturlarına ve fenle dayanan endüksiyon ile maddenin bizatihi varlığını red ve Allah'ı inkar ediyor. İnsan vicdanını ne olduğu meçhul bir kavram ile hapsetmek mümkün değildir. Vacibül vücut, asli sebep fikri, her hadiseyi izah için zaruri bir fikirdir. Bu fikir dar ağacına çekilirse, varlığın muamması hal veya daha basit bir şekle indirgenmiş olmadığı gibi, bütün bilim ve felsefe şüphe, reyb, ummanı içinde boğulup kalır. İnsan yaratılışında bir keşif, bir de inanma özelliği vardır. Bu iki özellik materyalist prensiplerle hal ve izah edilemez. Vacibül vücudu inkar ile yerine bir takım metafizik vasıflarla süslenmiş, madde ve kuvveti geçirerek yeni bir put gibi insanlığın gözleri önüne koymak fenni olmayan bir iddiadır. Madde ve kuvvetin imhasının imkansız olduğu söyleniyor. Bugün eldeki vasıtalarla maddeyi yok edemiyoruz. Lakin imhası, tasavvuru gayrı mümkün ve gayrı fenni değildir. Bilakis kimyadaki mutlak sıfır, mutlak ısı meselesi maddenin farazi olarak imhasının mümkün olduğunu bildirmektedir. Termometrelerdeki sıfır derecesi buzun erimesinden alınmış itibari bir şeydir. Mükemmel halde, haleti ekmeliyette bir gaz farz edilse bu gaz her bir derece soğumasında hacminin 1/273 nispetinde küçülüyor. Yani 273'te 1'i derecesini kaybediyor. Bu farz edilen gaz 273 soğukluk derecesine indirilebilirse maddeliği mah ve yok olacaktır. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 76. Gerçi şimdilik hiçbir gaz bu dereceye indirilememiştir. Fakat maddenin yok olması tasavvuru fenle aykırı değildir. Bundan şu sonuç çıkar. İlim ve tecrübe dairesinde kaldıkça madde ve kuvvetin muhafazası kanununun belki lüzumu teslim edilir. Fakat meşru olmayan bir tamim ile bunu kainata yaymak ve bununla bir felsefi meslek kurmak, sonra da bunlarla vahdaniyete, Allah'ın birliğine hücum etmek asla doğru olamaz. Bir iddia ileri sürerken, materyalistler kadar hakikatle safsatayı meczeden ve daima hakikati, mesleği ispat uğrunda feda eden kimse görülmemiştir. İlmin gayesi evrene ait, kozmik, kanunların keşfidir. Fakat bu kanunları manasız soyutlamalardan kurtarmak ve onların faaliyetine bir mana verebilmek için onları zati bir varlığa bağlamak ve atfetmek lazımdır. Aksi takdirde bu kanunların hiçbir manası kalmaz, fen de zan derecesine iner. Büchner'in boşluk dediği şey, Allah'a iman ile doldurulmazsa, bütün fikir sahaları müthiş bir karanlıkla çalkalanır. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 49. Zaten bir ilk sebep kabul edilmedikçe madde ve onun özellikleri değil, varlığı bile anlaşılmaz ve izahı imkansızlaşır. İşlerine geldiği vakit insan zekasını göklere çıkarmak ve icap edince bu zekanın aczini ileri sürmek her materyalistin sığınağıdır. Eğer biz zekamızı kullanmaktan vazgeçsek şüphe ve hezeyana düşmüş olacağımızdan ilim, felsefe, iyi veya kötü bir bilgi mümkün olmadığı gibi hiçbir şey hakkında ispat veya inkara da hakkımız olmaz. Büchner metafiziği terk ile tabiatı incelemeyi tavsiye ediyor. Bir alim tecrübe dışına çıkmadıkça metafizikle meşgul olmuş olmaz. Lakin bakışını ufak bir hadiseden geniş tabiat sahasına çevirince ister istemez soyutlamalar, genellemeler, tevhid ve terkiplere, sentez, mecbur olur. Ne garip, Büchner yazdığı şeylerle materyalizmi savunmak değil, çürütmüş ve küçük düşürmüş diyeceği geliyor insanın. Mesela bir saat içinde, madde bir takım alimane terkipler neticesi olarak vakitleri gösterir diyor, iyi ama saat, diğer esaslı bir şeyi daha gösterir, maddeyi o şekle koyan, ona bilgince terkipler veren ezeli kudreti, ebedi zekayı yani Cenab-ı Hakk'ı. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 58. Böyle 5-10 sene zarfında kıymetsiz bir süprüntü gibi hata küfesine atılan, hakikate benzeyen şeylerle, insanlığın samimi tasdiki ile her an sabit olan kalbi hakikatlere hücum etmek için bir kimsenin bilimci değil, meslek tarafgirliği ile çıldırmış bir mutaassıp olması lazım gelir. Ahmet Hilmi, madde ve kuvvete ait tenkitlerine, maddenin her asırda sayısız faraziye gömlekleri giydiğini, ilmin sonuçlarından haberi olmayanların gözlerinin fen sözü ile boyanmak istendiğini, halbuki fennin hiçbir vakit son sözü söylemeyip, daima değişmeye mahkum olduğunu, maddenin yerine geçen esirin de fenli bir put olduğunu, araştırıcı fikri putların durduramayacağını, nihai gayenin mutlak varlığa ulaşmak olduğunu söyleyerek son veriyor. A. Hilmi adı geçen eser sayfa 102. 4. Ruha ait cevap ve delilleri.